İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Erkan Hocam, Ebru Hocam, Altı Hocam ve ben Ender Ataş'la beraber güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Öncelikle olarak her zamanki gibi hocam aslında Kur'an müzeleriyle biraz başlamak istiyorum. Kur'an'ın bugünümüzdeki bilimsel olaylarla birebir örtüştüğünün ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun birebir ispatlarında bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle beraber görüyoruz. Hani Kur'an'da bilimsel olaylar olduğu gibi ekonomik, sosyal yani normal hayatımızda sosyal yaşadığımız hayatla ilgili de gerçekler, mucizeler var. Ve aynı oranda matematikle de ilgili birebir Kur'an'daki bugünümüzle ilgili mucizeler var. Kur'an'ın matematiksel mucizelerine biraz değinmek istiyorum bugün. Kur'an'da dikkat çeken sayılar. Hazreti Musa ile 40 gece için sözleşilmesi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz onun arkasından buz ayığı yani Tanrı edinmiş ve böylece zalimler olmuştunuz. Bakara suresi 51. ayette. 40 gece anlamına gelen Erbain Leyleten ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan harf adeti 40. Ayette Erbain Leyleten 40 gece ifadesine kadar olan noktalı harflerin evcet değeri ise o da 40. 40. evcet değeri. Bu konu Kur'an'da ilk olarak Bakara suresinin 40. ayetinde başlamaktadır. Bu konunun başlığı 40. ayetin hece adedi de 40'tır.
Subhanallah.
40 rakamını hani maşallah yani görüyoruz Kur'an'da da 40 ile ilgili ne kadar çok dikkat çekilmiş. Bu da Kur'an'ın bir mucizesi matematiksel olarak. Taştan 12 pınar fışkırması, şeytandan Allah'a sınırım bir ayette. Yine hatırlayın Musa kavmi için su aramıştı. O zaman biz ona asanı taşa vur demiştik de ondan 12 pınar fışkırmıştı. Böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Bakara suresi 60. ayet. Ayette 12 anlamına gelen isnaate aşreta ifadesine kadar olan kelime adeti 12. Taştan 12 pınar fışkırdı anlamına gelen infeceret minhu isneta aşerete aynen ifadesindeki noktalı harf adeti 12. İnfereceret minhu isneta aşerete aynen ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 12'dir.
Maşallah.
3000 melekle yardım edilmesi, şeytandan Allah'a sınırın bir başka ayette de. Şu müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun. Meleklerden 3000 anlamına gelen Selaseti alafin min elme laiketi ifadesinin ebced değeri 3000'dir.
Maşallah.
5000 melekle yardım edilmesi bir başka ayette de şeytandan Allah'a sınırım. Evet eğer sabrederseniz sakınırsanız ve onlar daha aniden üstünüze çullanıverirlerse Rabbiniz de size meleklerden nişanlı 5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır. Ayette melekler anlamına gelen el melaiketi ifadesinin ilk harfine kadar olan harflerin ebced değeri 5000'dir. 12 güvenilir gözetleyici gönderilmesi yine bir başka ayette şeytandan Allah'a sınırım. Andolsun Allah İsrailoğullarından kesin söz almıştı. Onlardan 12 güvenilir gözetleyici göndermiştik. Ve onlara gerçekten ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunur, desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır. 12 güvenilir gözetleyici anlamına gelen İsne Aşara Nakiba ifadesindeki harf adeti 12'dir. Ayetin başından İsne Aşera 12 ifadesine kadar surenin ismi olan Maide kelimesinde geçen harflerin tekrarlanışı da 12'dir. Ayet numarası da 12. ayettir. Ayetin ilk ve son harflerin evcet değeri ise 12'dir.
Yani şimdi maşallah. Böyle bir şey olmayabilirdi Kur'an'da. Yani evet. Ayetlerin ama hani Allah sonsuz güç ve kudretini öyle bir tecelli ettiriyor ki maşallah ve diyor hani bir benzerini getirin diyor. Kur'an'ın edebi yönü. Şimdi biz Türkçe konuşan, hani Arapçaya vakıf olmamış insanlar olarak tam edebiyatı da iyi bilen insanlar değiliz. Ama Peygamberimiz devrinde sallallahu aleyhi ve sellem edebiyat çok kuvvetliydi. Yani hep şiirle bir anlatım. Evet. Şairler edebiyatları işte o özel bir dönem de o dönem. Edebiyatın kuvvetli olduğu Ebced o zaman da yapılıyordu. Bu Ebced o zamanın şiirlerinde kullanılıyordu. O meydanlara şairler çıkıp şiirler okuyorlardı. İşte fazla şeyi olanlar, zenginler ona ücret veriyorlardı mesela yaptığı edebiyat karşılığında. Edebiyatın bir yeri vardı yani toplumda. Şimdi Kur'an'ın edebi mucizesi çok mükemmel. Yani şimdi Ebcedleri anlatırken Ender Hocam aklıma geldi. Gerçekten sayısal değerler hani olmayabilirdi Allah. Ama Allah bir de mucizelerin üstünde bir de sayısal mucize de yaratıyor.
Evet, inşallah.
Yani
her şeyin Allah'ın yarattığını, kontrolü altında olduğunu bir nevi de gösterebilir. Evet, çünkü hani bu sayılar mesela her program elimizden geldiğince bir başka Kur'an mucizesini anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Hep mesela sayıları da anlatıyoruz. İşte edebi olayları da anlatıyoruz hocamın dediği gibi. Bunun dışında doğadaki yaşanan olayları da anlatıyoruz mesela. Hani doğanın oluşundan, güneşin, ayın, işte ne bileyim dünyanın, yerin katmanlarından her şeyden bahsediyoruz. Ya yani burada Kur'an'ın biz mucizesini görüyoruz baktığımız zaman. Yani bu matematiksel ifadelerin bu kadar hani bunun tesadüf olması mümkün değil. Çünkü şu anda daha devam edeceğiz anlatmaya. Bu daha bir kısmı ve görüyoruz hani rakamlarla, sayılarla nasıl ifade edildiğini. Hani bu Kur'an'ın bugünümüzdeki mucizesi aslında bize. Bunlar 20. yüzyıldan itibaren öğrenildi. Bundan önceye kadar bunlarla ilgili bilgi sahibi değildik. 1400 sene önce insanlara bunları söyleseniz mesela, hani bu doğal olayları mesela anlatacağız birazdan da. Onlardaki mesela olayları söylesek, bize o zamanın gününde anlatsak saçma gelirdi insanlara. Ama 20. yüzyıldan itibaren bu çözümlendi. Kur'an'a baktığımız zaman 1400 sene önce Peygamber Efendimiz tarafından Allah bize bunu böyle bu şekilde yani bildirmiş.
Onlar anlayamadığı için kavrayamazlardı. Ama edebi yönden de mesela 10 sure getirin diyor benzeri evet. Cenab-ı Allah. Evet. Şimdi Kur'an'da 114 sure var. 6600 küsur şu anda ezberde bilmediğim ayet sayısı var. 10 sure diyor. 114 sureye karşılık kimse getiremiyor.
Allah'tan bir sure başka bile çağırabildiklerinizi de çağırın diyor. Herkes yani bütün dünyadan yani. Herkesi toplayın. Buna benzer 10 sure getirin diyor. Çok açık bir hani iddia ve bugüne kadar böyle bir şeye hiç yeltenen bile yok yani. Hani böyle ciddi anlamda tabii. Bir de bu mesela şimdi buradaki rakamsal mucizelerde öyle bir tane iki tane değil ki yani üç tane beş tane de değil. Yani bir tane iki tane olsa üç tane olsa yani tevafuk denebilir. İşte bu, ama yani şimdi 12 sayısı geçiyor. Bütün ayetin yerinden önceki harf sayısı, sonraki harf sayısı, işte başındaki sondaki ona diyor. 3000 melek diyor o şekilde. 5000 melek diyor o şekilde. 40 diyor o şekilde. İşte 7'den bahsediliyor. 7 gökten, 2 şerliden. Bunların hepsinde öyle bir sistem var ki yani onun bütünlüğünün Allah tarafından yaratıldığının bir kere daha çok açık bir delili ortaya çıkmış oluyor. Evet. Yani hem önden arkaya doğru giderken, arkadan öne doğru giderken, ayetin kendi içinde, surenin kendi içinde neresinden bakarsan bakalım tek bir harf bile çıksa o düzenin bozulacağını evet. görüyoruz. O zaman diyoruz evet. ki elhamdülillah Allah zaten vaat etmiş, inananlar için bu yeter. Ama herkes için çok açık bir delil ki evet. Kur'an geldiği halinden bir harf bile değiştirilmiş olsa bu sistemlerin birçoğu bozulmuş olurdu. Eşiniz. Bozulmadığına göre demek ki aynı Rabbimizin indirdiği şekliyle şu anda Kur'an-ı evet. Kerim elimizde. Bu çok, çok büyük bir rahmet.
O zaman dediğimiz gibi hani bilim teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Bu sayılara mesela bu olaylara bilimin de gelişmesiyle beraber kanaat getirildi. Mesela dedik ki gökler dedik işte 7 kattan oluşuyor. Oysa Allah yeri ve göğü 7 kattan yarattım diyor baktığınız zaman. Bu teknolojiyle bulunan bir şey zamanın içinde. O zaman böyle bir teknoloji yok, böyle bir bilim yok. Gelişmen bir şey yani bu kadar gelişmiş değil hiçbir şey. Baktığınız zaman bu 1400 sene önceden söyleniyor ve biz bugün Kur'an'da baktığımız zaman bunu birebir örtüşüyor görüyorsak demek ki bu kitap bize ilk geldiği günden beri hiçbir değişiklik göstermeden bize ulaşan bir kitap olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani çünkü mucizesi çok fazla. Yani insanda bilimsel olarak da anlatıyor. Mesela insanlardan bahsediliyor. 46 kromozom biliyoruz ki hani insanoğlunda 46 kromozomdan oluşuyor. 23 anneden 23 babadan olarak. Kur'an'da buna bile değiniliyor baktığınız zaman. Yani bütün özellikleriyle bilimsel, doğal ve edebi özelliklere, matematiksel özelliklere Kur'an'da değinilmiş zaten. Bunlar da Kur'an'ın bizlere mucizesi. Bizler de bunları görüp aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani Kur'an'ın mucizelerini görmek gerekiyor. Göz ardı etmemek lazım.
Evet. Allah'ın kitabı olduğuna böyle binlerce delil oluşturmuş.
Evet, maşallah. Devam edelim.
İnşallah.
Hazreti Musa ile 30 gece ve 10 gece için sözleşilmesi. Şeytandan Allah'a sınırım. Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona bir 10 daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a kavminde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma dedi. Araf suresi 142. ayette. 30 gece anlamına gelen selasine leyleten ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar olan heca dedi 30. Selasine leyleten 30 gece ifadesinden sonra ayet sonuna kadar selasine leyleten ifadesine ait harf adedi de 30. Selasine 30 kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar olan heca adedi de 30. Ayette selasine 30 kelimesinden sonra ayet sonuna kadar sürenin mukata harfleri olan elif, lam, mim, sad harflerinin kullanım sayısı 30'dur. Ayette aşır 10 kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harflerin adedi de 10. Aşır 10 kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktasız harf adedi de 10. Aşır 10 kelimesinin Araf suresinde sondan başa doğru 10. sayfada da bulunmaktadır. Ayette aşır 10 kelimesine gelinceye kadar surenin mukatta harflerine olan elif, lam, mim, sad harflerinin kullanım sayısı da 10'dur. Ve ona bir 10 daha ekledik anlamına gelen ve etmem daha bir aşırın ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 10'dur. Benzer 10 sure getirmemeleri. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Yoksa onu kendisine uydurdu mu diyorlar. De ki haydi siz yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri ve onun benzeri 10 sure getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Hud suresi 13. ayet, az önce hocamızın da söylediği gibi.
Evet.
Bulunduğu ibarede aşri 10 kelimesine kadar kullanılan harf çeşidi 10. Ayette aşri 10 kelimesinden gelinceye kadar olan noktalı harf adedi de 10. Ayette yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure anlamına gelen bir aşri süverin misli müfteriyatin ifadesine gelinceye kadar olan heca adedi de 10'dur. De ki haydi siz yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin anlamına gelen kul fetu bir aşri süverin mislihi müfteriyatın ifadesindeki noktalı harf adedi de 10. Onun benzeri 10 sure anlamına gelen aşrı süverin misliği ifadesindeki harf adeti de 10. Aşrı süverin misliği onun benzeri 10 sure ifadesinden sonra ayet sonuna kadar olan kelime adeti de 10. Onun benzeri 10 sure anlamına gelen bir aşrı süverin misliği ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 10. Ayette aşrı süverin 10 sure yani ifadesine kadar aşrı süverin ifadesindeki harfler 10 defa geçmektedir. Yani
maşallah.
Bunlar hani Kur'an'ın mucizesi yani. Bunlara baktığımız zaman, bunları gördüğümüz zaman da Kur'an'ın ne kadar çok gerçekçi olduğunu, bilimin de Kur'an'la iç içe olduğunu, yani bilimin de bir parçası olduğunu, onu desteklediğini, matematiğin, bilimin, edebi, sanatların, edebiyatın Kur'an'ın içinde olduğunu görüyoruz çok açıkçası.
İnşallah. Zaten o zaman, şimdi biraz önce Altı Hocam anlattı ya, hani edebiyatçılar, işte şairler, mesela o ebcedi kullanmaya çalışıyorlar ama yani iki dize, üç dize anlamlı bir şey yazıp onun evet. bir ebced değerinin de bir şey ifade etmesini sağlayan çok büyük marifet sergilemiş oluyor. Yani o yüzden de zaten mesela o devirde bir takım insanlar da hani o ilmi bilen, samimi, dürüst insanlar da zaten Kur'an'ı dinler dinlemez iman ediyorlar.
Evet. Evet.
Yani zaten onun bir insan tarafından yazılamayacağını o işle ilgilenen bir insan eğer samimi ise anlıyor. Nasıl şimdi bu devirde de samimi bir bilim adamı iman ediyor. Yani bakıyor diyor ki bu hücreyi incelediği zaman diyor ki bu hücrenin tesadüfen olması mümkün değil. Bunu mutlaka sonsuz bir kudret yaratmıştır diyor ve iman ediyor. Zaten onun için de Allah'tan gereği gibi ancak ilim sahipleri korkuyor. Eğer dürüstse, samimi ise bir insan bilgisi ne kadar çoksa, kendine ne kadar çok bilgi ulaşırsa o kadar güçlü bir imana sahip olur Allah'ın izniyle. İnşallah.
İnşallah. Kur'an'da başka birçok mucize var. Bunlardan biri de Kur'an'ın da o geçen dağların hareketleriyle ilgili bir Kur'an mucizemiz var. Kur'an mucizesi dağların hareketi. Allah ayette şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dağları görürsün de donmuş sanarsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Ayette haber verildiği üzere dağlar hareket halindedir. Dağların bu hareketi üzerinde bulundukları yer kabuğunun hareketinden kaynaklanır. Yer kabuğu kendisinden daha yoğun olan manto tabakası üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Alfler Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtanın dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulundurdukları, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştırdıkları öne sürmüştü. Ancak jeologlar Wegener'in haklı olduğunu onun ölümünden 50 yıl sonra, yani 1980'li yıllarda anlayabilmektedir. Allah dağların hareketini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları İngilizce terim de continental drift, yani kıtasal sürüklenmedir. Kıtaların kayması Kur'an'ın indirildiği dönemde gözlemlenemeyecek bir bilgidir. Nitekim jeologlar ancak 1980'li yıllarda bu bilgiyi öğrenmişlerdir. İnsanların 20. yüzyıl teknolojisi ve bilim seviyesiyle edindiği bu bilgiyi Allah bundan 1400 yıl önce Kur'an'da bildirmiş. Maşallah. Evet, Kur'an'da ya. Da bütün bilimsel olayları Allah bize 1400 sene önce bildiriyor. Ve biz bunu 1980'lerden sonra daha çok bilimin gelişmesiyle bunları biliyoruz ve öğreniyoruz. Yani evet. İlk Kur'an indirildiği zaman insanlara çok tuhaf gelen şeyler bilimin gelişmesiyle bir kanıt olarak, çünkü bilim ona bir kanıt olduğu için evet, daha şimdi. Çok akla uyduğu için 1980'den sonra insanlar daha fazla Kur'an'ın hak kitabı olduğuna inanıyorlar.
Evet. Maşallah. Ya baktığımız zaman işte bu dağların hareketi mesela çok mucizevi bir şey. Baktığın zaman yani insanlar her zaman dağlar diyorlar ki, hani dağ dediğimiz zaman aklımıza gelen sabit duran hani taş parçası diyoruz. O şekilde düşünüyoruz. Oysa kıtaların hareket halinde olduğu, sürekli yer değişti. 20. yüzyıllardan itibaren bulundu. Mesela bu kıtaların eskiden bir arada olması, sonra zaman içinde birbirinden uzaklaşması, şu anda hani okyanusların aralarındaki boşluklar, ülkeler, kıtalar arasındaki bu hareketler sonucunda oldu. Dünya oluşunda bunlar bitişikti, zaman içinde ayrıldı. Evet. Kur'an'da Allah işte insanlara dünyanın da hareket halinde olduğunu ve kıtasal sürüklenme olduğunu belirtiyor. İşte zaten ayette de o şekilde söylüyor ya, mealen söylüyorum, hani dağların öyle durduğunu zannedersiniz ama onlar bulutlarla beraber sürüklenirler diye. Kıtalar işte bu şekilde hareket halindeler. Bu da Kur'an'ın bize çok büyük mucizesi. Biz bunu bilimle hani ispatlandı, kanıtlandı ama 1400 sene önce bilimden eser yokken bu şekilde Kur'an'da bu belirtiliyordu, dağların hareketli olduğu. Biz bugün günümüzde bunu öğrendik. Bilimin gelişmesiyle beraber işte bu da bize Kur'an'ın bir mucizesini daha gösteriyor.
Evet. Bir de zaten ateistlerin hani bir şeyleri zamana bırakarak kendilerine delil oluşturmaya çalışıyorlar ya, onu da net çürüten bir şey bu. Evet. Mesela hep onların ağzında işte hani şu gün bulunamadı ama belki ileride, belki ileride falan. Öyle bir şey yok. Tam tersi, zaman geçtikçe, bilim ilerledikçe, biz daha çok bilgi sahibi oldukça edindiğimiz her bilgi Allah'ın varlığını, birliğini ve Kur'an'ın hak olduğunu gösteriyor. Mesela işte hani o zaman 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim indiğinde bir Müslüman o ayeti okuduğunda dağlar sürükleniyor diyorsa Allah, emin ki dağlar sürükleniyor. Ama onu bilimsel olarak nasıl olduğunu o anda bilmiyor. Ama doğru bilgiye sahip oluyor. Yani o zamanki bir ateist belki diyecek ki, yok olur mu kardeşim, dağlar sabit sürükleniyor mu falan, işte senin dediğin bilime aykırı falan. O günkü kendi kör cahil aklıyla bilim sandığı şeye aykırı görecek işte. Çünkü bakıyor işte düz duruyor diyor falan.
Ama bu dünyanın döndüğünü bilmiyor.
Hiçbir şey bilmiyor.
Dağ tabii ki, yani dünya döndüğü için doğal olarak dağlar da dönüyor.
Tabii tabii, yani İlerli, o işte çok basit bir gözlem. Yani zamanında işte çamura bakıp, bakıyor çamurda bir şey yok. Bir hafta sonra geliyor, kurbağa var. Aa diyor, bak çamurun içinde kurbağa oluştu falan. Halbuki sonradan geliyor kurbağa oraya giriyor. Yani hani şeysiz gözlem. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Bilim ilerlediği zaman dağların sürüklendiğini gösteriyor. Gök 7 kat diyor Allah. O zaman bakan göğü tek parça bir şey gibi görüyor. Müslüman iman ediyor ama. Allah 7 kat diyorsa 7 kattır gök diyor. Zamanla bilim bunu ispat ediyor. Zaten doğru bakış açısı bu. Biz Kur'an-ı Kerim'de ne gördüysek o mutlaka doğrudur, haktır. Ya onun zaten mevcut bilgimize göre ispatı da vardır, yoksa da olacaktır. Evet, hocam, yani biz bilmiyoruzdur.
Şöyle bir şey de var. Mesela bunu da şöyle düşünmek lazım. Şimdi biz eski tarihlerde, eski zamanlarda biz şu an mesela güneşi hedef alarak yılı uyguluyoruz. Mesela biz güneş yılını uyguluyoruz, 365 gün dediğimiz. Ama eski çağa baktığımız zaman da farklı farklı ay yılı işte ya da başka türde senelere göre baz alınıyordu. Sene 365 gün değildi. Oysa Kur'an'da 1400 sene önce gün kelimesi, yani yev kelimesi Arapça 365 kere geçiyor. Bu da bir mucize. Yani o zaman da insanlara gün 361 kere dense, 365 gün dense bir yadırgarlar, çünkü yaşadıkları gün daha farklı. Hani ona göre. Ama Kur'an'da buna değiniliyor. Çünkü günün bu şekilde insanlar tarafından yaşanılacağı o zaman bizlere bildiriliyor. Hani bunlara bakıp da bu mucizeleri görüp de 1400 sene önceden bugün bunları inkar etmek ya da başka şekilde yorumlamak çok büyük saçmalık olur yani.
Çok muazzam maşallah. Yani. Maşallah. Mesela Allah DNA'yı ayetin içinde harflerini yan yana mesela koymuş. Ama DNA İngilizce deoksiribonükleik asit. Değil mi? Sonradan bulunduğunda ismi konmuş. Ama Allah kaderde onu bulduracağını, ismini, hepsini belirlemiş Allah. Öyle yaratmış yani Allah'ın izniyle.
Allah harfleri de yan yana getirmiş. Geleceği de bildiği için ona göre yorumlayıp
yani bütün yani. dünyadaki bütün nesneler, objeler, hayvanlar, canlılar, bunların isimleri zaten hepsi önceden Allah yani hepsinin ismini bir kadere bağlamış ve bu isimleri geldiği zaman o insanlar koyacak diye. Çünkü baktığımız zaman Kur'an'da dünyanın mesela oluşumundan bahsediliyor. Bakıyoruz mesela Kur'an'da bir canlı geçiyor diyelim. Arı kelimesi geçiyor mesela Nahl suresinde. Arı geçiyor. Hani arının arı, isminin arı olacağı zaten bir kadere bağlanmış ve onun adı arı olarak söylenecek. Yani kimse farklı olarak bunları söylemiyor. Yani burada dünyanın neresine gidersek gidelim, bizim arı dediğimiz zaman aklımıza tek bir canlı türü geliyor. Kimse demez yani arı deyince gözünün önünden kelebek geçen var mıdır yani?
Yoktur.
Yoktur. İşte bu Allah tarafından bu şekilde vesile edilmiş. Zaten her şey dediğimiz gibi, hocamın da dediği gibi, mesela DNA baktığın zaman İngilizce olarak hani açılımı. Ama Kur'an'da DNA harfleri yan yana geliyor. İşte bu da yine Allah'ın maşallah mucizelerinden, Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi.
Tabii. Yani biz... hocamızın zaten üstünde durduğu bir konu. Yani her şey Allah katında bir anda olup bitiyor zaten. Evet. Zaman bize ait bir bilgi olduğu için. Yani zaten DNA yaratıldığında onun bulunması da yaratılmış. İsmi de yaratılmış. Onunla ilgili bilgiye bir sahip de olmuşuz. Bunların hepsi Allah katında bir an içinde olup bitiyor. Biz bunu işte kendi zaman algımız içinde yaşayıp biz görüyoruz, biz öğreniyoruz, biz şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın bize bildirmesiyle biz bunlara şahit oluyoruz. Yani zaten bilimin şu anda geldiği noktada mesela bu da çok net anlaşılmış bir şey yani. Zaman öyle zannedildiği gibi hep tek bir ölçüde yürüyen bir kavram değil. Evet,
zamanında değişti. Tamam,
tabii tamamıyla izafi yani. Tamamıyla algıya ait bir şey. Hareketler bile öyle, ışık öyle. Bir gözlemci olduğu zaman bir takım şeylerin öyle hareket ettiğini bilim şu anda ispatladı. Yani bu ne demek? Bir şuur varsa kainat var. Algılayan varsa var. Yani dolayısıyla yani bize yaratılmış özel bir kainatın içinde yaşıyoruz. Bu zaten başlı başına çok büyük bir mucize. Allah bu büyük mucizenin içinde bir de detayda hani sonsuz sayıda mucize yaratıyor işte. Onları da Allah'ın izniyle burada anlatmaya çalışıyoruz, aktarıyoruz. İnşallah. İşte o çiçekte, hayvanda, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin diziliminde, bizim konuşmamızda, ağzımızdan çıkan her kelimede Allah farklı farklı mucizeler yaratıyor inşallah.
Evet. Her şeyin temelinde atom var. Yani bahsettiğimiz maddesel her şeyin temeli aynı. Yani benim beynimdeki atomlarla masanın içindeki atomlar birebir aynı. Yani bir bilim adamı öyle diyor. Değiştirin diyor. Bir fark olmaz diyor. Ne masa canlanır adam olur, ne de beyinde geçtiği zaman o cansız olur. Yani materyal aynı. Ama olağanüstü bir şey %99,9 küsur boşluk. Yani sertlik geliyor. İşte sıcaklığı geliyor. Böyle bir his. Ama boşluk. Normalde böyle olmaması gerekirdi. Yani bu sertlikte olmaması gerekir. %99'u boşluk olan bir şeyin
elastik olması lazım, yumuşak olması lazım.
Şimdi atomun özelliklerine bakalım. Allah nasıl muazzam yaratmış. Gerçekten çok hayret verici yapısı var. Evet. Atomu oluşturan en küçük parçalar iki tür kuark ve elektrondur. Evrendeki tüm madde, tüm kokular, tüm tatlar, tüm renkler, sertlik, yumuşaklık, her şey zahiren bu üç küçük parçaya bağlıdır. Elektronlar hem kendi etrafında hem de çekirdek etrafında saniyede 2000 kilometre ile 100 bin kilometre arasında değişen bir hızla dönerler. Bak, olağanüstü bir olay. Şimdi
saniyede
2000 kilometre, hadi en azını alalım. Yani 2000 kilometre saniyede. Ve kendi yörüngeleri var atomun içindeki elektronların. Şimdi hiçbir şekilde o yörüngeden şaşmıyor.
Elips şeklinde böyle baktığımız zaman.
Ve saniyede 2000 kilometre hızı olan bir şey çarpışmıyor orada.
Evet. Bir de saniyede 2000 kilometre bizim yani akıl sınırlarımızın alacağı bir şey de değil yani. Düşünsenize bir uçak saatte işte 800 kilometre, 900 kilometre, 1000 kilometre hızla gidiyor saatte. Evet. Yani ki ne kadar büyük bir hız olduğunu düşünüyoruz. Saat ne, saniye ne? Yani bir dakikada 60 saniye var, bir saatte 60 dakika var. Yani 3600 saniye var. Saatte 2000'in 3600 katı bir hızdan bahsediyoruz. Yani ne oluyor? 3600, 3 milyon 600 bin, 7 milyon 200 bin. 7 milyon 200 bin kilometre saatte hızla hareket eden bir şeyden bahsediyoruz. Yani şimdi bu, ve bu dediği gibi Altı Hocam bunlar birbirine çarpmıyor. Ve gayet
düzenli.
Milyonlarca yıl o düzen Allah'ın izniyle, Allah'ın onları öyle tutmasıyla devam ediyor. Ve bu bizim vücudumuzda da, işte masada da, bardaktaki camda da bütün bu atomlar aynen öyle duruyorlar. Onların elektronları da hareket ediyor.
Evet. Sırf şu yeter zaten. Tabii. Allah'ın
böyle bir şeyin, hani bunu diyeceksin ki tesadüfen oldu bu. Böyle bir şey yani. Böyle bir şeyin tesadüfi olabilir mi?
Yani bu masa tesadüfen olmuş olabilir mi? Baktığınız zaman. Bu masa buraya tesadüfen gelmiş olabilir mi? Mümkün değil.
Devam ediyorum. 15 milyar yıldır ilk yaratıldıklarından beri bu elektronlardan tek bir tanesi bile bir diğeriyle çarpışmamıştır. Ve hiçbir zaman da çarpışmazlar. Bir otomobil veya ağaç yandığında onu oluşturan atomlar asla yanmaz. Evet, bak olağanüstü bir durum yani. Onlar havada dönmeye devam eder ve farklı atomlarla birleşip yeni maddeler ortaya çıkarırlar. Atoma bir şey balyoz vur olmuyor.
O bir şey değil.
Yani
şey
yan olmuyor, o hiçbir şey olmuyor. Ve 90%, %99
boşluk diyorsunuz. Yani normalde hani etkisinin yani bitmesi lazım, kaybolması lazım ama kaybolmuyor. Evet.
Maşallah. Muazzam maşallah. Atomların birbirine bağlanması aralarındaki elektron alışverişiyle mümkün olur. Bu alışveriş sonucunda madde ortaya çıkar. Birbirinden tamamen farklı olan tahta, yaprak, hücre, araba, bulut, karanfil gibi maddelerin tamamı bunların farklı renkleri, kokuları, tatları elektronların bu alışveriş vesilesi ile vardır. Beynimizde yalnızca bir anda ortalama büyüklükteki bir galaksideki yıldızlar kadar elektrik iletimi meydana gelir. Bu iletim de elektronlar ile mümkün olur. Bir anda galaksideki yıldızlar kadar, 200 milyar, 300 milyar... Elektronlar kendi eksenleri etrafında da dönerler. Bu dönüş olmasaydı bütün elektronlar tek bir yörüngede birikirdi. Elektron alışverişi gerçekleşmezdi ve bugün var olan molekül ve madde oluşmazdı. Yani hiçbir şey olmazdı. O hızda o yörüngede olmak durumunda o şekilde. Furkan suresi 2. ayet, şeytanın Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.
Elhamdülillah. Her şeyin gerçekten de bir düzeni var. Hep bakıyorsunuz hani çok karmaşık sistemler, insan vücudu olsun, atomlar olsun, işte insan içindeki, yani biz sadece dışımızdan bir et parçası görüyoruz ama vücudumuzun içinde bir sürü olay oluyor. Bunlara baktığımız zaman da hep bir düzen içinde, hep bozulmadan devam ediyorlar. Kalp farklı şekilde çalışıyor, böbrek farklı şekilde, kan farklı şekilde pompalanıyor, işte damarlardan oksijen alıp mesela karbondioksit alıp oksijen veriyor hemoglobinler. Hep bakıyorsunuz bir düzen var ve bu düzene dışarıdan müdahale yapmıyorsunuz. Bu düzen zaten çok düzgün bir şekilde bütün, yani bir insanın ömrü boyunca devam ediyor. İşte ayetin de tam tecelli ettiğini görüyoruz orada da. Hani hiçbir şekilde müdahale etmeden, düzeni hiç bozulmadan insanların 60-70 yıl ortalama olarak söylüyoruz. Bir rahatsızlık olmadığı sürece bu sistemlerin hiçbir şekilde birbirle çarpışmaya uğramadan, hiçbir şekilde hani birbirlerinin görevlerini yerinden almadan, yani herkes nerede olması gerekiyorsa orada, hiçbir zaman bir baktığımız zaman da bir ağlı yuvar, ak yuvar mesela diyoruz. Hiçbir zaman birbirlerinin yerlerinde değiller. Nerede olması gerekiyorsa, nerede faydalıysa oradalar. Bu da işte bir düzen içinde olduklarını, yani onların Allah tarafından bir düzen verilmesini gösteriyor bizlere.
Hem de ne düzen yani. Subhanallah, böyle 15 milyar yıl önce tek bir milim sapmayan bir düzen. Yani evet, olsa şu andaki bütün dengelerin hiçbiri olmayacak mahiyette. çok özel, böyle hiç kayma olmayan, en ufak bir şey olmayan müthiş bir denge yani. Her şey birbirine bağlı. Bir de Allah hepsi, yani maddenin şeyleri, yani hepsi insan için yaratıldığı belli. Yani son amaç, gaye insan için, insanın imtihanı için. Dünyadaki o galaksilerin oluşumu bir amaca göre gidiyor. Evet. Normalde atom ilk başladığında patlamayla, bir patlama onun adı, Big Bang deniyor, büyük patlama. O patlamada bir düzensizlik olması lazım ve bir, yani öyle düşünse birisi, evrimci materyalist zihniyette, bir düzensiz bir şekilde patlamayla bir dağılma olur. Nasıl dışarıda bir işte filmlerde veyahut işte savaşta bir bomba, bir şey patlıyor, maddeler bozulmuyor, dağılıyor, etrafa gidiyor.
Bütün yani düzen
patlama düzenini öyle getirir ama patlamanın sonunda
düzen meydana,
her yerde bir düzen meydana geliyor. Galaksi, içindeki yıldızlar, yörüngeleri, atmosferi, denizi, kara oranı, oksijeni, azotu, toprağı, hepsi bir bakıyorsunuz en son insan için amaçlanmış özel bir düzene doğru gitmiş yani, maşallah.
Maşallah.
Her şeye o gözle bakmak lazım. Hiçbir şey kendi başına müstakil bir varlık olamıyor. Allah hepsi birbirine bağlamış Allah'ın izniyle. Böyle bir tek, dünyadaki tek varlığın, tek bir meyvanın olması için kainatın olması gerekiyor. Anladım. Daha önce söyledik. Yani bir tane çileğin var olması için toprağın olması gerekiyor. Ağacın kökünün olması gerekiyor. Molekül su olacak, güneş olacak, yağmur olacak, ozon olacak, atmosfer olacak, dünya olacak. Yani bir şey için her şeyin var olması gerekiyor. O her şeyin amaçlı bir şekilde özel olarak yaratılarak ancak var olabiliyor. Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretinin tecellisini oradan görüyoruz.
Big Bang'le ilgili videomuz varmış herhalde, hazır.
Peki, izleyelim inşallah. Şey,
Big Bang'teki muhteşem denge. Bütün patlamalar var olan düzeni bozar, parçalar ve yok eder. Etkileri hep yıkıcı olur. Sadece tek bir patlama bu tanımlamanın dışında kalır. Big Bang, yani büyük patlama. Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlama ile başladığını kabul eder. Normalde patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirirler. Oysa Big Bang bunun tam aksi bir etki meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir. Big Bang ile oluşan madde olağanüstü bir biçimde şekil ve düzen almıştır. Bu patlamanın ardından gezegenler, galaksiler, yıldızlar kusursuz bir biçimde oluşmuştur. Modern bilimin bulgularıyla ispatlanan Big Bang'deki kusursuz düzen ve dengeler, evrenin üstün kudret sahibi Allah tarafından kusursuz yaratıldığı gerçeğini kesin bir biçimde ispatlamaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, Allah, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Big Bang'deki akıllara durgunluk verecek kadar hassas düzenlemenin bir boyutu patlamanın hızıdır. Evrenin patlama hızı olağanüstü hassas bir kesinlikle belirlenmiş, mükemmel hesaplanmış ve düzenlenmiştir. Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran eğer 100 bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi. Eğer Big Bang'den sonra evren biraz daha hızlı genişlese mevcut tüm materyal tamamen etrafa dağılıp gidecekti. Eğer patlama hızı 10 üzeri eksi 18'de 1 oranında bile farklılaşsaydı bu gerekli dengeyi yok etmeye yetecekti. Eğer evrenin yoğunluğu bir parça daha fazla olsaydı o zaman evren bir türlü genişlemeyecek ve tekrar küçülerek bir noktacığa dönüşecekti. Eğer yoğunluk başlangıçta bir parça daha az olsaydı, o zaman evren son hızla genişleyecek, fakat bu takdirde atomik parçacıklar birbirini çekip yakalamayacak ve yıldızlarla galaksiler hiçbir zaman oluşmayacaktı. Böylesine hassas dengeler, kusursuz bir evren, evren içindeki sistemler, yıldızlar, dünya, dünya üzerindeki insanlar, ağaçlar, hayvanlar, çiçekler ve diğer canlılar tesadüfi bir patlamanın ardından atomların kendiliğinden dizilimiyle oluşamaz. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde gördüğümüz detaylar, Yüce Allah'ın varlığının ve üstün kudretinin delilleridir. Bilim yaratılışı ispatlamaktadır. Allah kesin olarak vardır. O göklerin, yerin ve evrendeki muazzam dengenin tek sahibidir. Allah evreni yoktan yaratmıştır. Modern bilimin ulaştığı bu sonuç, Kur'an'da bundan 14 yüzyıl önce haber verilmiş olan bir gerçektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
Maşallah.
Yani olağanüstü, sonsuz bir kudreti orada biz Allah. Aksine tecellisini görüyoruz. Yani biz şu anda kainatın içinde yani böyle kilometrelerce bir şey düşünün, kumsal. Onun içindeki bir kum tanesi gibi miyizdir, değil miyizdir bilemiyorum. Yani böyle
çok o kadar bile değiliz.
Yani çok böyle büyük bir şey yani kainatın içinde 300 milyar galaksi içinde 300 milyar yıldız, onlardan bir tanesi dünya. Dünyanın içinde insan ne kadar yer kaplıyor? Böyle sonsuz küçük olabiliriz yani. Evet,
inşallah.
Yukarıdan sonsuz bakıldığında küçücük.
Yani bir toz tanesi bir gibi. Tabii. Yani ama onu da indirgiyorsun. Onu da indirgiyorsun, atoma kadar iniyorsun. Atomun içine giriyorsun. Kainatı çıkmış gibi sonsuz büyük bir ortama giriyorsun.
Evet, inşallah.
Yani Allah'ın sonsuz kudretini görüyor musunuz? Şimdi atomun içi boşluk %99'u. Ama görülmeyecek ufaklıkta bir şey son zamanda görüldü. Onun içi bambaşka bir alem. Elektronun içi bambaşka. Çekirdeğin içine girersen o da bambaşka. Orada güçlü şey çekler, nükleer çekimler var mesela.
Maşallah.
Yani olağanüstü büyük bir kudret var.
Evet,
Allah'ın
inşallah.
İzniyle. Maşallah. Yani dünyadaki birçok şey de öyle. Mesela şeyden kumsal dedi deyince kumdan cam yaratıyor Allah mesela bize şimdi. Çok maşallah. Olağanüstü bir şey. Silisyum. Camdaki tasarımla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyebiliriz inşallah.
İnşallah.
Teknolojiyle birlikte kullandığımız bir madde vardır ki yaşamımızda önemli bir işleve sahiptir. Üstelik yapı tasarımı da benzersizdir. Cam. Bulunuşundan günümüze kadar çeşitleri sürekli artan cam, kullanım alanı genişleyerek vazgeçilmez bir tüketim maddesi oldu. Bu önemli malzeme, inşaat, otomotiv, içecek, gıda, ecza, denizcilik, elektrik, elektronik ve daha birçok sektörde kullanılıyor. Cam, maddenin katı ve sıvı arasındaki özgün bir halidir. Silis, yani kum atomları, araya giren kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyum atomları ile birlikte düzensiz bir şekilde birleşir. Cam, bu düzensizlik sonucunda ortaya çıkar. Camın pek çok alanda kullanılmasının nedeni yapısındaki üstün tasarımdır. Paslanmaz, su geçirmez ve saydamdır. Cam kendisine temas eden gaz, sıvı ve katı haldeki maddelerin etkilerine karşı büyük direnç gösterir. Bu direnç kimyasal dayanıklılıktır. Üstelik camın kimyasal dayanıklılığı ayarlanabilir bir özelliktedir. Camdaki alkali oranının yüksekliği camın kimyasal dayanıklılığını zayıflatırken boroksit, alüminyum oksit, çinko oksit ve zirkonyum oksit ise camın kimyasal dayanıklılığının artmasını sağlar. İşte bu özellik sayesinde de çözücü, parçalayıcı birçok kimyasal cam kaplarda saklanabilir. Camın mekanik özellikleri de mucizevi niteliktedir. Bazı özel yöntemlerle camın dayanıklılığı yüksek oranlarda artırılabilir. Sertleştirilmiş camlar oldukça dayanıklıdır. Tekmeyle ya da çekiç darbeleriyle bile dağılmaz. Bunun yanında iki cam tabakasının arasına başka bir kimyasal ekleyerek cam daha da dayanıklı bir hale getirilebilir. İlginç olansa bu yöntemin otomobil çağının başladığı yıllarda keşfedilmiş olmasıdır. Güvenli camın bulunması tam da en çok ihtiyaç duyulan zamanda gerçekleştirildi. Motorlu taşıt çağında. 1903 yılında Fransız kimyager Edouard Benedictus, iki cam tabakasının arasına selüloz nitrat yerleştirerek üç katlı camı oluşturdu. Buluşu 1920'lerde arabaların ön camlarında kullanılmaya ve otomotiv endüstrisinde ciddi şekilde taklit edilmeye başlandı.
Camın bir başka önemli özelliği daha vardır ki onu hayatımızda bu denli önemli kılar. Ham maddesi boldur ve kolaylıkla bulunabilir. Eğer Allah isteseydi camın ham maddesi de altın ya da elmas gibi az rastlanılan bir madde olabilirdi. Ve o zaman da ondan bugünkü kadar yararlanmak mümkün olmazdı. Allah tıpkı demir ve ateş gibi camı da insanlar için yaratmış ve insanların kullanımına vermiştir.
Evet, maşallah hani görüyoruz. Maşallah. Ya baktığınız zaman da kum dedik mesela, değil mi? Yani kumunla cam ne alaka düşündüğümüz zaman da deriz ki hani kum nerede, cam nerede? İkisini baktığınız zaman da ikisi aynı yerde kullanılan ya da aynı şeyi görevi gören şeyler değil. Ama işte Allah'ın ilham etmesiyle insanlar bu kumdan cam yapabiliyorlar ve görüyoruz mesela araba camları diyoruz, o kadar dayanıklı ki. Ya bu camdan biz çok ince camlar da yapabiliyoruz, kırılabilir. Ama aynı camı biraz daha şiddetlendirerek daha sert camlar da oluşturuyoruz. İşte araba camları mesela, evin camları. Bir düşünelim yani şu anda. Allah bize eğer camı vermeseydi ne yapabilirdik? Oturduğumuz evde cam var. Bindiğimiz arabalarda cam var. İçtiğimiz bardakta, yediğimiz tabakta, işte ne bileyim saklama mesela diyoruz ki cam saklama kapları işte. Cam kavanozlar bilmemler. Dayanıklılık da var baktığımız zaman.
Genelde hep camlara saklanır.
Çünkü şey, hiçbir şey olmuyor. Dışarıya tamamen bağlantısını kapatıyorsunuz. Ne nem alıyor içeriye, ne içinde sıcaklığı, yani kendi ısısını belli bir ısısına kadar o sıcaklığı tutabiliyorsunuz. Yani ve hiçbir şekilde parçalanmıyor. Normalde hani başka maddeleri düşündüğümüz zaman da belli bir sıcaklıkta çatlama ve parçalanma meydana geliyor. Oysa cam çok dayanıklı.
İnşallah. İçinde asit bile saklıyor.
Yani asidi saklayın, saklama kabını hani cam kavanozun içine koyup asitleri cam tüplere saklayabiliyoruz uzun süre. Evet. İşte bu bize Allah'ın aslında insanlara verdiği bir başka güzellik. Çünkü kum tanesinden böyle bir şey, böyle dayanıklı baktığın zaman da küçücük bir kum tanesi. Kum tanesinden böyle dayanıklı şeyler çıkarabilmesi ve insanların evet, hayatında bu denli önem taşıyan bir yerde olması. Yani cam olmasaydı hani muhakkak Allah başka bir şeyi verirdi ama düşündüğümüz zaman da şu an camın eksikliğini çok büyük eksik verirdi. Yani. Çok büyük evet, nimet yani insanlar için.
Şeffaf ya bir kere. Maddede şeffaflık çıkıyor.
Çok ve bunu istediğiniz gibi hocam işleyebiliyorsunuz da. İster bunu şekil yapıyorsunuz, ister bunu farklı renklerde de yapabiliyorsunuz. Hani tabii, şeffaf ana cam, esas camın özü şeffaf da istersek bunu kırmızısına, mavisine, işte aklınıza ne renk gelebiliyorsa bunu da camda yapabiliyorsunuz. Evet. Aynı özelliğini koruyor yine. Yani başka maddelerle birleştirerek.
Maşallah.
Çok büyük mucize. İnsanlığa verilmiş çok güzel bir şey. Ama kısa bir ara vermemiz evet, gerekiyor. İnşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aradan önce Allah'ın insanlara verdiği güzelliklerden bahsettik. Allah'ın verdiği insanlara muhteşem şeylerden bahsettik. Bir başkası da Allah'ın insanlara verdiği bir başka özellik mesela. Biliyoruz hani herkes Allah'a insanların olması için annesini vesile kılmış dünyadaki hani insanlara. Evet. Ve anneye verilen, sadece annede bu özellik olan ve annede verilen bir özellikten biraz bahsetmek istiyoruz. Anne sütü herkesin biliyoruz ki hani çok ilgisini çeken ve hani çok değişik gelen bir şey. Çünkü farklı bir olay yani sadece çocuk olacağı zaman böyle bir şey oluyor. İşte bu da insanlara yani bayanlara Allah'ın verdiği bir şey. Biraz bundan bahsetmek istiyoruz.
Evet, mucize karışım anne sütü. Lokman suresi 14. ayette biz insana anne ve babasını, onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnını taşımıştır.
onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve bebeğin henüz olgunlaşmamış vücut sistemleri için en uygun formdadır. Anne sütündeki antikorlar enfeksiyona karşı doğrudan koruma sağlarlar. Anne sütünün diğer anti enfeksiyon özellikleri ise normal flora denilen iyi bakteriler için dostça bir ortam sağlarken zararlı bakteriler, virüsler ya da parazitlerin barınmasına da engel teşkil etmesidir. Anne sütü çok zengin gıda içeriği olmasına karşın bebeklerin hassas sistemlerine uygun olarak sindirimi kolaydır. Böylece bebek besinlerin sindirilmesine daha az enerji kullandığı için enerjisini diğer vücut faaliyetlerine, büyümeye ve organlarının gelişimine harcamış olur. Anne sütünün kalori miktarı ve besin dengesi bebeğin erken veya zamanında doğmuş olmasına göre de değişiklikler gösterir. Bebek erken doğumlu dünyaya gelmişse anne sütünün içerdiği yağ ve protein miktarı normal olgunluktaki bebeğinkine göre daha fazladır.
Maşallah.
Evet, anne sütü gerçekten çok muhteşem. Yani çocuk ilerledikçe, bir zaman geçtikçe içeriği değişiyor ihtiyaca göre.
7 aylık bebekteki anne sütünün vitamini, proteini daha farklı oluyor. 9 aydaki annenin sütünün proteini farklı oluyor. 7 aydakinin için daha çok bir protein var. Çok bebeğin gelişmesi için, daha küçük çok doğduğu hücrelerin için, oturması için. Maşallah. Evet. O da alanın ilhamıyla olan bir şey.
Anne sütünün yeni doğan bebeklerin gelişimi için önlemlerinden biri omega 3 yağ asitlerini içermesidir. Omega 3 yağ asitleri insan beyni ve retinasının önemli bir bileşeni olmalarından ötürü özellikle yeni doğan bebekler açısından önemi büyüktür. İdeal sıcaklığı ile her an hazır olan anne sütü içinde bulunan şeker ve yağ ile beyin gelişiminde de önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra içeriğindeki kalsiyum gibi elementler bebeğin kemik gelişiminde büyük bir pay sahibidir. Anne sütünün %90'ı sudan oluşmaktadır. Bebeklerin besininin yanı sıra sıvı olarak suya da ihtiyaçları vardır. Anne sütü haricindeki alınacak su ya da diğer yabancı maddelerin tam anlamda hijyeni sağlanmayabilir. Bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesi son derece faydalıdır. Bilimin yeni keşfettiği bu önemli bilgiyi Allah bizlere Kur'an'da şöyle, Bakara suresi 233. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytanın Allah'a sanırım. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. 14 asır önce Cenab-ı Allah bize bu 2 yıl sütle beslenmenin bilimsel gelişmeyle de gerekli olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Allah bize bildirmiş. Gerçekten anne sütü, yani bebek büyürken içindeki bebeğin ihtiyacına göre işte kalsiyum oranının artması, işte omega 3'ün artması, yani onun değişkenlik göstermesi çok büyük mucize. Ve yani insanın içinden, yani sonuçta bağırsakların arasından, bir ayet-i kerimede de söylüyoruz. Evet. Yani bağırsakların arasından, karnının oradan içimi boğazda geçişi kolaydır diyor Cenab-ı Allah. Müthiş bir süt çıkartıyor.
Kanın yani, içinden.
Kan fers orada diyor bağırsak. Yani onun içinden bir süt çıkması çok mucize bir olay.
Allah yani bebekleri mesela anne karnının içinde de düşünüyor. Ve doğduktan sonra da onları anne karnının, yani annenin onları beslemesi için özel bir şey yaratıyor. Mesela içindeyken normal yedikleriyle bebek besleniyor. O hortum şeklinde, göbek bağı dediğiniz şekilde besleniyor. Çıktıktan sonra da ona göre bir süt yaratıyor. Ve o sütle besleniyor. Ve bayanlarda şöyle bir şey var. Her bir bayanda süt olana, bebek doğuracağı zaman süt oluyor. Ama ya bu süt hep var bu vücutta. Olmuyor değil. Sadece göğüslerin ucundaki bir tabaka var. O tabaka çocuk doğduktan sonra o tabakayı Allah kaldırıyor. Yani Allah'ın ilhamıyla kalkıyor tabaka. Ve oradan süt çıkıyor.
Evet,
yani o hep var. O göğüste hep süt bir dolaşıyor. Bir süt var ama kapalı. Ve sadece bebek doğduktan sonra üretim hızlanıyor, o üretime geçiyor. Şey evet. Devam ediyor. Çok muhteşem bir şey.
Sübhanallah.
Maşallah.
Zaten bütün mesela diğer canlıların dişilerinde de var. Ki hani mesela hani düşünün şimdi ineğin sütünü içiyoruz insanlar. Evet. Ve orada mesela çok büyük bir mucize o da. Yani normal ot yiyor. Evet. Şimdi evet. Yeşillikler yiyor. Ondan sonra da vücudundan yine böyle işte kanla şeyin etin arasından süt tertemiz çıkıyor. Pırıl pırıl süt çıkıyor. Yani rengi beyaz, içimi kolay ve mucize. Tertemiz. Yani çok zaman, büyük bir mucize. Yani
nasıl çıkar ki oradan yani? Bir tane şey yapsınlar. Makine önden ot at arkadan ondan süt çıkıyor. Bir şey var mı?
Tabii. Ve bu kadar besleyici proteini ya içindeki her şeyi.
İşte. Allah'ın işte yine baktığımız zaman da Allah'ın işte bir yaratmadaki detayı görüyoruz mesela. Bakıyoruz değil mi? Hocam mesela dedin ot. Ot yiyor canlı. Ve süt çıkıyor buradan. Baktığımız zaman demek ki bir vücut sistemi. Yani Allah'ın onlara verdiği bir vücut sistemi var. Ve bu sistem onu üretmeye yönelik baktığımız zaman. Yani biz insan olarak dediğimiz zaman mesela bu şey gibi oldu. Cam, kum ve cam gibi oldu değil mi? Yani ot yiyorsunuz, süt olarak geri alıyorsunuz ve inanılmaz protein değeri yüksek olarak alıyorsunuz. Evet. İşte Allah'ın insanlara ve canlılara, doğadaki bütün canlılara yaratılışta böyle detayları var ve biz bunları gördüğümüz zaman daha çok Allah'a yakınlaşıyoruz. Daha çok büyük.
Mesela o yediği ot da kendi etini de besliyor aslında. Tabii. Yani eti de proteini de yükseltiyor. Tabii. Normalde biz insanlar et yiyoruz, tavuk yiyoruz ki vücudumuz protein daha çok alsın diye. Ama o hayvan sadece bir ot yiyerek normal dışarı sıradan bir şey yani ot dediğiniz şey hiçbir şey
et
gelişiyor
onda.
Evet. Onda protein şeyi yok.
Et çoğalıyor. Protein değeri yükseliyor.
Etini yediğimiz hayvanlar işte zaten otla besleniyorlar.
Evet. Otçul hayvanlar.
Yani, tabii otçul hayvanlar yani dolayısıyla maşallah. Normal ot deyip hem bize yiyeceğimiz eti üretiyor Allah'ın izniyle hem de sütü. Yani bütün o protein kaynakları hakikaten dediği gibi Önder Hocam'ın. Yani sonuçta onun dışarıdan aldığı bitkisel besinden kaynaklanıyor. O bitkisel besini alıp bizim için protein değeri çok yüksek ete ve süte çeviriyor.
Mesela Allah öyle yaratmış. Allah hep insanlar için yapmış. Görüyoruz ya anlatıyorduk mesela işte koyun mesela düşünüyorsunuz. Hem sütü hem eti hem yünü hem derisi.
Tabii,
muazzam şey, şekilde maalesef, kullanıyorsunuz. Yani insanlara her şeyi Allah insanlara sunmuş. İnsanlar için dünyadaki yarattığı bütün şeyleri Allah sonu. Çünkü en sevdiği canlı. Allah'ın insanlar. Evet, çünkü
koyun derisinden halı yapıyorlar. Hani insanlara mont yapıyorlar.
İman eden insanlar çünkü yani canlılarda böyle bir şey yok. O yüzden dolayı Allah'ın en sevdiği kulları insanlardır yani. Bundan dolayı da işte bu şekilde insanlara güzellik vermiş. Yani bu şekilde bir tane canlıdan dört farklı sektörde bunların ayrı ayrı sektörleri var mesela. Sektör olmuş hepsi bir. Fabrikasyon sistemi çalışıyor mesela baktığın zaman. İnsanların tamamen kullanımını yönelmişti yani. Maşallah.
Mesela
çok güzel
evcimciler şey tesadüf diyor ya. Yani ineğin süt yapması tesadüf diyorlar. Şimdi böyle bir şey tesadüfse siz fabrikalar kuruyorsunuz, yapıyorsunuz. O ineğin çıkardığı tatlı oluyor mu sütleriniz? Hayır. En iyi marka bile şu an o ineğin çıkardığı ilk tatlıdaki sütün tadı yok. Ona bir sürü şeyler katıyorlar. İçine çeşitler katıyorlar. Tatlandırıyorlar. Farklı farklı şeyler yaratıyorlar ama yine Allah'ın yarattığı gibi bir şey olmuyor.
Ha bir de zaten o süt işte ineğin sütü yine.
Yani evet, yine sütü, tabii zaten bir şeyler karıştırıyorlar.
Onlar bir süt yapabildiği yok. Evet. Normal ineğin sütünü alıp
daha çok farklı şeyler karıştırıyorlar.
Paketliyor, karıştırıyor.
Uzun süre kullanımı uzun süre olsun diye katkı maddesi atıyorlar bu
sefer.
Maşallah.
Evet.
Anne sütünden bahsetmişken biraz da anne sütüyle hayatını başlayan ve bebeklerden bahsetmek istiyorum.
İnşallah.
Bebeklerin koku duyusu anne karnında şekillendiriliyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda bebeklerin koku alma duyusunun anne karnında ve hamilelik döneminde annenin yediği ve içtiği besinlerle, gıdalarla şekillendiği belirlenmiştir. The Telegraph'ta yer alan bir habere göre anne adayının tükettikleriyle ileride çocuğun sevdiği ya da sevmediği gıdalar arasında bir bağ olduğu tespit edilmiştir. Colorado Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar fareler üzerinde yürütülen bir çalışma ile bunun nedenlerini ve koku sisteminin fiziksel gelişimini nasıl etkilediğini tespit etmişler.
Evet.
Bebeğin burnu gebeliğin 11. ve 15. haftalar arasında oluşumunu tamamlar. Bu sırada amniyon sıvısı bebeğin tüm ağız, burun, geniz ve akciğer yapısı içine dolaşır ve bebeğe değişik tat ve dokuya, kokuya sahip maddeleri taşır. Bu maddeler tat ve koku almadan sorumlu algılayıcı hücrelerle temasta bulunarak onları uyarırlar. Bu nedenle bebekler daha anne karnındayken değişik kokuları tanıyıp ayırt edebilirler. Yine yapılan araştırmalarda anne adayı kafeinsiz ya da normal kahve içtiğinde bebeklerin kalp atım hızlarında ve soluk alıp verme şekillerinde değişimler meydana geldiği gözlenmiştir. Bu konuda kahvenin keskin kokusunun rolünün olabileceği düşünülmüştür uzmanlar tarafından. Koku duyusunun oluşum aşamaları yaratılışımızdaki mükemmelliği gösteren delillerden bir tanesidir. Allah insanı en güzel biçimde yaratmıştır şüphesiz. İnsanın yaratılışını anlatan bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, emri olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Mü'minin suresi 14. ayet.
Maşallah.
Maşallah.
Bebeklerde de mesela yani yaratılışları çok güzel bir şey. Mesela gördük o fotoğraflarını. Evet. İlk bebeklerde şöyle bir şey var. İlk kalp oluşuyor. Bütün yani insanlarda ilk doğduğun tek hücre olarak kalp oluşuyor. Kalbin devam etmesiyle, haftaların devam etmesiyle o karaciğere geçiyor, dalak oluyor. Ondan sonra vücut yapısı dışa doğru büyümeler oluşuyor. Burundu, ağızdı. O şekilde oluşuma gidiyor.
Evet, inşallah.
O da çok güzel bir mucize.
Zaten Ebru Hocam'ın okuduğu ayetteki o süreç, o da bir Kur'an mucizesi. Evet. Ve tam o şekilde gelişim meydana geliyor. İşte önce bir embriyo oluyor.
İlk kalbin oluşması çok.
Tabii kalp oluşuyor, sonra ilk kemikler meydana geliyor. Evet. Ondan sonra üstüne
etler.
Kaslar oluşuyor, et yediriliyor. Evet. Subhanallah. Tam bunu mesela bilinmesi mümkün değil. Yani öyle bir dönemde yani çocuğun hani cinsiyetini doğumdan önce anlaşılması bile çok yakın bir tarih.
Evet.
Ultrasonla görülmesi.
Daha yeni yeni.
Tabii çok yeni oldu. Yani. Nereden bilinecek onun o süreçleri? O zaman sadece doğduğu zaman çocuk işte.
Çocuk oldu. Tabii, başlangıcı bilinmiyor. Baktığın zaman hocam mesela değil mi? Yani küçücük bir embriyo parçası. Baktığın zaman ne kemiği var, ne kanı var, ne damarları var, ne kalbi var. Hiçbir şey yok. Buradan mesela kalp yoluyla kalp oluşuyor ve organlar oluşmaya başlıyor vücudumuzdaki iç organlarımız, dış organlarımız ve enteresan kemik yani kemiğimiz sert, kemik gibi sert bir yapı oluşuyor.
Evet.
Bu şekilde anne karnında oluşuyor. İşte Allah hepsini bir neden kılmış zaten bizleri hani görelim diye ama baktığımız zaman da bu zaten bir mucizevi bir şey. Yani bir embriyo parçasının küçücük bir şeyin büyüyerek, gelişerek, yavaş yavaş zaman içinde oluşması mucizevi bir şey. Çünkü anne karnındaki o küçücük şeyin ve hani hepimiz çünkü o evrelerden geçtik. Bu şekilde oluşması ve bu şekillere gelmesi Allah'ın işte insanları yaratış mucizesi zaten.
Tabii bak, bölüm bölüm anda. Yapıyor. Mesela Allah diledikten sonra yani sadece kalbi değil bir anda komple vücudu da yaratabilir. Ama insanların aklına, şuuruna yani ona hitap etsin diye yavaş yavaş bölüm bölüm haftalar haftalar bölerek
zamana yayarak
zamana yayarak yapıyor.
Dünya ya bütün her şey de öyle yani Allah baktığımız zaman her şey bir zaman metodu kılmış. Çünkü Allah'ın zaten zaman diye bir şeye zaten ihtiyacı yok. İstese anlık olurdu. Yani mesela bitkileri anlatıyoruz zamanla. İşte insanları anlatıyoruz büyümesi zamanla, oluşum zamanla. Yani insan hayatında zamanın önemli faktörü var baktığım zaman. Ama Allah'ın bu zamana tabii ki ihtiyacı yok. İstese bir anlık da olabilirdi. Ama işte bu imtihan dünyasında olduğumuz için zaman insanlarda bir sınav süreci bu zaman. Çünkü bu zaman sırasında yaşadığımız olaylarla, yaptığımız şeylerle imtihan oluyoruz. Bir sınav hayatındayız şu anda çünkü. İşte bu da yani baktığımız zaman da Allah'ın bu denli insanlara vermiş olduğu, sürekli anlatıyoruz yani bu güzel şeyleri mesela tesadüfen olması, evrimcilerin dediği gibi ya da kendi kendine oluşması mümkün değil. Yani siz kendiliğinden bıraktığınız zaman bir embriyoyu kendi başına bıraktığınız zaman da bu embriyo ölür. Hücreler olmadığı zaman. Yani demek ki bu hücreler tek başına zaman içinde de olamaz. Çünkü bu bir onun belli bir süresi var. Yani bir embriyoya bıraktık seneler geçti. Aa kendiliğinden oluştu onu da diyemiyorsunuz. Çünkü onun bir dönemi var olması gerekiyor. Bakıyoruz o zaman hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey zamanla da olmuyor. Tamamen Allah'ın bizlere dilemesiyle ve bizlere işte göstermesiyle görüyoruz yani Allah'ın bunları. Bu şekilde yaratmasıyla bizler de bunu görüyoruz. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını. Bugün aklı şuuru yerinde olan herkes de görür zaten. Çok
inşallah. İnşallah.
Evet. Zaten tesadüf, hani bu tesadüf hikayesini ortaya atan ilk kim? Charles Darwin.
Evet.
Zaten o kendisi bu teoriyi ortaya attığı zaman hani bu işin olmayacağını aslında teorisinin çok akıl dışı olduğunu, bilim dışı olduğunu, zaman içinde bunun paçavraya döneceğini, burada tamamıyla kendi ifadeleri. Evet, evet. Zaten onlarca, belki yüzlerce itirafla anlatmış. İsterseniz biraz Charles Darwin'in o itiraflarından bahsedelim. Teoriye karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanmayacak kadar çok ezildim. Bu mesela Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı sayfa 528'de kendi yazdığı bir şey. Yani bu ne demek ki? Hani haklı olarak yöneltilmiş eleştiriler altında eziliyorum diyor. Vazgeç o zaman. Yani vazgeç rahatla. Mesela diyor ki, görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Yani ben de görüyorum da, yani o arkadaşına yazdığı bir mektupta hani idare et mantığında bir şey söylüyor. Yoksa ben de görüyorum diyor. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağından korkuyorum.
Zaten çöktü ya zaten. Yani, tamamen
korkusu Allah'ın izniyle. Bu devirde hocamızın da vesile olmasıyla inşallah tam anlamıyla gerçekleşmiş oldu. Harvard'da biyoloji profesörü ve yakın dostu olan Asa Gray'e yazdığı bir mektubunda da şöyle diyor Charles Darwin. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Şimdi bu ne demek?
Bilim dışı.
Bilim
yani
dışı
alakası
diyor.
Yok. Bilimle uzaktan
spekülasyon diyor zaten yani. Spekülasyon bilimle hiçbir alakası yoktur. Spekülasyon.
Yalan dolan yani.
Tabii yani bir şeyi yönlendirmek amacıyla ortaya atılan iddialardır. Kasıtlıdır. Evet. Yani bir hedefe ulaştırmaya çalışır iddialarını. Ama bilimsel hiçbir kanadı yoktur. Yine Fox'a yazdığı bir mektubunda da diyor ki, doğanın tamamı gerçekten inatçı ve benim istediklerimi yapmıyor.
Bu da çok
çok. Ve şu an sadece eski milyelerimden başka yeni hiçbir şey üzerinde çalışmak istemiyorum. Yani şimdi zaten hani
benim istediklerimi yapmıyor diyor doğa.
Yok zaten o böyle hani bol bol içip midye yerken herhalde bu konulara sardım. Şimdi tekrar yine o midyeli günlerime dönmek istiyorum diyor. Çünkü ne bulsa doğada onun iddia ettiklerinin aksini ispat ediyor. Neyi iddia etse ona da delil bulamıyor. Yine Heckel'a yazdığı bir mektubunda şöyle demiş Charles Darwin. Evrim doktrinini yayarak çok müthiş bir iş yapmış olacaksın. Yararsız yapıların ileriki aşamalarda ortadan kalkmasıyla ilgili problem senin de kafanı karıştırdı mı? Bu problem son zamanlarda benim aklımı oldukça karıştırdı.
Bayağı bir dertli yani.
Tabii yani şimdi
çok dertli.
Ya şimdi bir kere öbürünü de okuyayım da onun üstüne konuşalım. Yani yararsız yapı diye bir şey ortaya atmış. Böyle bir şey yok zaten. Olmadığını gördükçe zaten teorinin bütün yine temel direklerinden biri çökmüş oluyor Allah'ın izniyle. Yine bir başka ifadesine, tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içerisinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı. Yani şimdi aslında burada şöyle bir şey var. Şimdi Charles Darwin o zaman ortaya bir şey atmış. Yani buradaki ifadeler çok net. Kendisi de bunun aslında olamayacağını, iddialarının tamamıyla bilim dışı spekülasyonlar olduğunu, bütün bilimsel gelişmelerin aksini iddia ettiğini görmüş. Ama bir şekilde bunu diretmiş. Onun öngörüsü bile 10 yıl içinde yok olacağı. Ama yok olmamış. Niye yok olmamış? İşte bu bir ideolojik bir şey olduğu için. Bir pagan dini olduğu için. Bu dini birileri sahip çıkmış. İşte o materyalist kafayı devam ettirebilmek adına da bunu yani akıl almaz yöntemlerle, demagojilerle savunmaya çalışmışlar. Mesela yine Charles Darwin'in bir mektubunda diyor ki, bana kitabımı soruyorsun. Sana söyleyebileceğim tek şey, intihar etmeye hazır oldum. Kitabın çok makul bir şekilde kaleme alındığını düşünüyordum. Fakat şimdi tekrar yazılması gerektiğini anladım. Yani ne demek ki? Yani hani o kadar
umutsuzluğa bayağı uzun yıllarını dökmüş, içini dökmüş yaptığı pişmanlıklardan dolayı.
Tabii bunlar dostlarına yazdığı mektuplardaki itirafları. Görüşlerime ters düşen bazı büyük zorlukları ortadan kaldırdığımı düşünüyorum. Fakat bunların hepsi bir halüsinasyon olabilir. İyice artık tabii orada kafa değişik bir şeye geçmiş. Ondan sonra yani şimdi burada ne diyor? Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum.
Doğru
evet. Doğru söylüyor.
Bu biraz şeydi, geçmiş mektup olduğu için zaten uğradı da onu ondan önce, uğramadan önce söylemiş.
Tek doğru söylediği şeyler bu itirafları. Tabii, yani o kısımlar da.
Bu konuda Darwin'e katılıyoruz.
Katılıyoruz. Yani,
İtiraflarda gerçeğe
yansıtıyor. Zaten şey daha hani korkunç bir durum ve daha utanılası bir durum bunu savunanlar açısından. Şimdi o dönemde gerçekten bilim çok geri. Araştırma araç gereçleri çok ilkel. Yani bazı şeyleri anlaması çok zor. Yani dolayısıyla da hani ilk başta bir insan böyle çok cahilce ilkel şeylere inanabilir. Hani evet. Programın başında da konuştuk ya, mesela adam diyor ki çamurlu bir suyun içinden zaman içinde kurbağa oluşuyor diyor. Yani bunu neye göre söylüyor? İşte tamamen kontrolsüz bir gözlem yapıyor. Bakıyor ilk başta yok. Sonra bir gün sonra geliyor kurbağa var. Aa burada oluşmuş. Şimdi, şimdi mesela ne kadar hani çocuklar bile güler buna. Veya mesela etlerin çürümesiyle sineklerin oluştuğunu iddia ediyor. Bir yere et koyuyor. İşte o çürüdükler bize halbuki. E tabii sinekler girip onun içine yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalardan larvalar çıkıyor. Sinekler oluşuyor falan filan. Yani şimdi bunu gözlemleyemediği için böyle mi diyor? E şimdi ama biz öyle bir dönemde yaşamıyoruz ki. İşte hücreye su, içi su dolu baloncuk diyor. Ya biz şu anda onun en ince detayına kadar inceleyebiliyoruz. Yani o zamanki Darwincilerin bunu savunması bir ayıpsa, şu anda bunu savunmaya çalışması birilerinin milyon ayıp.
Tabii.
Çünkü artık bunun olamayacağını, yani Darwin kendisi bile 10 yıl içinde tamamıyla çökecek diyor. Üstüne kaç ne kadar zaman geçmiş ve bütün iddialarının yanlış olduğu bilimsel olarak ispatlanmış. Bundan sonra bunu savunanın ideolojik bir amacı vardır, kastı vardır. Yani Allah'ın dini yayılmasın istiyordur. Evet. Kur'an ahlakı yayılmasın istiyordur.
Amacı farklıdır.
Tabii materyalist düşüncenin ona sağladığı işte gücü, o zorbalıkla, terörle, zor kullanarak insanları yönetme. Bu gücü kullanmaya devam etmek istiyordur.
Evet.
Yoksa insanların iyiliğini isteyen, güzelliğini isteyen, rahat yaşamasını, mutlu, huzurlu olmasını isteyen hiç kimse bu kadar aksi ispatlanmışken böyle hani deli zırvası bir teoriyi savunmaz.
Zaten İnşallah. Bakıyoruz mesela hocam şimdi Darwin'e inananlar, yani oradan şu anda mesela Darwin yok ama onun görüşünü savunup buralara gelen insanlar var, bu evrimciler şu anda hani onların baktıkları şu an nokta orası. Şimdi Darwin itiraf etmiş, görüyoruz, okuyoruz, aktarıyoruz sürekli. Böyle bir şey yok diyor, ben diyor böyle bir şeyler yaptığımdan dolayı pişmanım, şüpheleniyorum artık, dediklerim yanlış diyor. Ve siz bunun böyle olmasını bilmenize rağmen, görmenize rağmen hala Darwin'in savunduğu şeyleri savunuyorsunuz. Bu da saçma.
Tabii.
Çünkü bu tezin başlatıcısı olanlardan bir tanesi size diyor ki böyle bir şey yok diyorsa, ben artık kendisi bile bunun olmadığını görüyorsa, siz devam edenler niye onu destekliyorsunuz, niye onun gözünden bakıyorsunuz baktığınız zaman da. Bunları da bu zamanda işte hocam dediği gibi yapmak isteyenler amaçları dini tamamen önünü kesmek, işte insanları bu şekilde yoldan çıkarmak, işte onlara doğrunun görmesini engellemek, ama işte Allah'ın izniyle biz de burada güzelce anlatıyoruz.
İnşallah.
Hocamız da kitaplarında yazıyor. Hani bu şekilde gördüğümüz zaman da gerçeklerin ne olduğunu çok net bir şekilde aktarıyoruz insanlara da. Onlar da ellerinden geldiğince.
İnşallah. Evet. İnşallah. Yani bilimin şimdi hakikaten 1980'lerden sonra şimdi çok alıştık mesela cep telefonuna. Yoktu öyle bir şey daha önce de. Değil mi? Bir mesaj cihazı vardı. Evet, o çıktığında da çağrı cihazı. İşte ondan evvel yani teknoloji son dönemde özellikle 1980'den sonra çok gelişti.
Evet,
mesela şu anda biz televizyonlara bakıyoruz. Seyrediyoruz ya programı, rengarenk, ne güzel. İşte maviyi görüyoruz.
Maşallah.
Beyaz, siyah, gri. Öyle değil de 1984'ten evvel
siyah beyaz.
Siyah beyazdı bakın.
Evet,
84'te daha yani beyazdı. Yeni işte 30 sene olmamış bakın, yani son 1980'den sonra gelişme göstermesi de çok manidar. Çünkü Hicri 1400, 1980
işte.
Ve dünyada çok önemli bir tarih. Hazreti Mehdi'nin göreve başladığı tarih.
İnşallah.
Gerçekten 1980'den sonra bugün Sayın Hocamız da canlı yayında zaman algısından bahsediyordu. Zaman o kadar kısa algılıyoruz ki artık. Hakikaten sonra bilimsel olarak Schumann rezonansıyla öğrendik ki İşte iyonosferden kaynaklanan, oradaki bazı manyetik durumlardan kaynaklanan 24 saati 16 saat algılıyoruz şu anda.
Evet.
Hakikaten eskiden çok daha uzun geliyordu bize zaman. Şimdi daha kısa geliyor. Yani bu bir algı biçimi olduğu için Erkan Hocam'ın başta bahsettiği gibi maddenin kütlesine ve hızına bağlı bir şey zaman. Biz tabiiz ve bir algı biçimi 1956'da bir tespit olmuş ve 1980'den sonra zamanı kısa algılamaya başlamışız. Doktor Schumann anlatıyor bunu. Çok enteresan. Yani 1980'de çok değişik şeyler olmaya başlamış. Yani dünya üzerinde. Hem sosyal olarak bizim ülkemizde de öyle. Hem bilimsel olarak artık zamana bağlı. Hem gökyüzündeki olaylar, hem sosyal olaylar.
İnşallah.
Hepsi ahir zamanda hiç daha evvel görülmemiş çok enteresan fiziki, coğrafi olaylar olmaya başladığını görüyoruz.
İnşallah. İnşallah. Peygamberimizin anlattığı tüm olayların hepsi 1980'den sonra özellikle olmuştur ve biz şu an o devirdeyiz. İnşallah. Mehdiyet çağındayız. Hı. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametleri olarak sosyal olsun, hocamın bahsettiği gibi doğa olsun, ekonomik olaylar var. Bugün de doğa olaylarından, yer kabuklarından bahsetmek istiyoruz. Hı hı. Yer batmaların olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Peygamberimizin bu konuyla ilgili hadislerinde ikisini okuyorum inşallah. Kıyamet alametlerinin ilki yer çökmeleridir. Ayşe Ra'dan bu ümmetinden sonunda yere batma, meh ve kazif taş yağması olacaktır diyor.
Evet. Yer evet. Çökmeleri.
Yani yer çökmeleri. Evet.
Çok muazzam.
Son 20 yılda dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen ani yer çökmelerinden örnek göstereceğiz şimdi inşallah.
Bakın evet. Ya durup dururken
çok
çok
ortada hiçbir şey yokken bir anda yerlerin simet yani çok bir de oranlı. Mesela az önce bir halka gördük.
Tam bir daire.
Tam bir daire şeklinde.
Burada da mesela Guatemala.
Yolun çökmesini gördük. Tam bir dikdörtgen kare şeklini alıyor. Evet. Çok güzel bir oranda, güzel bir oranda çöküyor. Bütün ülkelerde neredeyse olmuş.
Evet. Böyle ufak da bir şey değil. Evet, bazıları çok derin.
Olmamış
yani. Evet. Mesela bu otoyoldaki tamam ufak ama mesela Yeni Zelanda'dan sonra bu evi
almış. Başlık çok büyük bir de evet. Derin, bayağı bir derin.
Bunlar evet şey evet. Mesela şu çok derin evet. Olduğu belli.
Şey yani kara delik gibi hani diyoruz ya. Evet.
İlk gösterdiğimiz
bu da öyle.
Bu da o şekilde. Evet.
Bu da derin mesela çok soldaki özellik.
Evet.
Çok muazzam maşallah. Yani gerçekten ahir zaman alametli. Yani.
Ya işte Peygamber Efendimiz bize hadislerinde zaten bunları belirtmiş. Yani bu çökmelerin, doğal afetlerin, depremlerin, sellerin, fırtınaların. Yani aklımıza şu an baktığımız zaman, televizyonlarımızı açtığımız zaman haberlerde izliyoruz işte burayı sel bastı, burada şu deprem oldu, şurada tsunami oldu biliyoruz. Yani şu anda son dünyada olan olaylarda gündemde olan olayları biliyoruz, doğal olaylar. İşte bunların hepsi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri zaten. Sürekli anlatıyoruz da hadislere dayanarak.
İnşallah. Şimdi bir tane görüntü göstereyim mi bununla ilgili?
Gösterelim hocam. Evet.
Sözünü tabii böldüm kusura bakma ama hazır yeri gelmişken geçmeden yol o çökmelerinin görüntüsünü gösteriyorum. Bakın. Bir anda gidiyor bakın.
Süphanallah.
Hiçbir şey yok ortada.
Evet, normal dümdüz bir yolken bir anda çatlıyor. Ha.
Evet. Çok olağanüstü bakın.
Ya orada bir deprem olmuyor ki o.
Evet. Hayır bir de yani düşünsene o giden insan içinde ya bu herkesin başına gelebilir. Evet,
yolda
öyle bir hani hiç kimse hiçbir şeyden güvende değil. Yani evet. Allah'ın dilemesiyle güvendeyiz inşallah.
İnşallah.
Yani bir Allah'a sığınarak güvende durabiliriz.
Bir saniye.
Tabii. Normal yolda gidiyorsun illa çok büyük bir deprem doğa felaket olması da gerekmiyor. İşte o arabanın gittiği yer çöküyor ve bir adam
değil mi? Hani desek
yerin altında kalıyor.
İşte araba kazasıyla mesela öldü deseniz hani hayatını kaybetti. Evet. Aklımıza trafik kazası falan gelirdi yani. Hani araç içindeyken deseydik hani ölse insanın aklına bu şekilde gelir. Ya da kalp krizi falan geçirdi dersiniz. Ama hiç beklenmeyen bir şey mesela birden yerin çökerek hayatını kaybediyor mesela insan. Evet. İşte bir saniye sonramızın bile garantisi yok. İşte bu yüzden kibirle yaşamamız gerektiğini sürekli.
Ve bir alamet aynı zamanda.
Aynen yani aynı şekilde de işte Peygamber Efendimiz bize iletmiş. İşte bu doğal olayları dedik. Mesela doğal olaylardan sonra ekonomik olaylar var. Biliyoruz hani dünyamız kriz içinde. Bütün dünya bir kriz ekonomik çıkmaz içinde. Herkese etkileyen. Dünya genelinde var. Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. Bunun haricinde mesela savaşlar var. İnsanların katledilmesi var. Biliyoruz eskiden beri gelen şu anda hala devam eden mesela savaşlar var. İnsanların katledilmesi var. İşte insanlara eziyet çekilmesi var. Fakirlik, yoksulluk, yolsuzluk çeken insanlar var. Bunlar yaklaşık 200 tane olay hadislerde bize bildirilmiş Peygamber Efendimiz tarafından. Bunların harici Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kişisel özelliklerinden de bahsetmiş bize Peygamber Efendimiz. Yani boy, poz, fiziki görünümü hepsinden bahsediliyor. Bir de ruhani, insani özelliklerinden de bahsediyor. Ahlakından bahsediliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da çok üstün bir ahlakı olduğundan.
Onun ahlakı benim ahlakımdır.
Gibidir. Peygamber Efendimiz söylüyor çünkü benzer. Kendi benzer.
Benzer.
işte ahlakından da bahsediliyor. Çok üstün bir ahlaka sahiptir ve insanı insani duyguları çok ağırdır ve insanı çok seven bir yapıdadır. Tıpkı evet. Peygamber Efendimiz evet. gibi. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum İnşallah. Ben. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlara ihsanda bulunacaktır. Zamanında inkıtağa uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi Aleyhisselam denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. Bu hadiste aslında bir de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametleri bildiriliyor. Zamanın inkıtağa uğradığı yani sistemlerin değiştiği zaman deniyor. Asrımızda da komünizmin, faşizmin yıkıldığı, Sovyetler gibi büyük ülkelerde sistemlerin tamamen değiştiği bir asır oldu mesela. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce haber verdiği bir olayın gerçekleşmesine de biz bu şekilde de şahit olduk. O fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok cömert olacaktır. Ayrı zamanda bir halife olacak. Malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. Yani dağıtacaktır anlamında. Emirlerinizden bir emir olacak ki malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der. O da elbisesini yarar ve o da doldurur. Yani burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok cömert olduğu ve insanları paylaşım içinde olacağını, yoklukta olan insanlara da yardım edeceğini, tamamen adil ve dürüst olacağını, insanlara herkese güzel yaşama koşulları vereceğini ve bol İnşallah. Şekilde vereceğini söylüyor.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok sevgi dolu ve sevecen olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiyle tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde sevgi, merhamet, şefkat o kadar yoğun olacak, güzellikler o kadar artacak ki, zenginlik o kadar çoğalacak ki, adalet, barış ve sükunet o kadar çok yaygınlaşacaktır ki, onun zamanında büyükler keşke ben küçük olsaydım, küçükler de keşke ben büyük olsaydım diyecekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şöyle bir söylüyor. Herkes onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasına merhametli bir kralın huzurunda oturacak. Neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Burada hepimiz biliyoruz da Hazreti Mehdi Aleyhisselam baba şefkati gibi yani bütün insanları kendi çocuğu, kendi oğlu gibi yani o derecede benzetme olarak söylüyoruz. O şekilde çok sevecek İnşallah. Diye bahsediliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı sadece ehli iman için değil, yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. Burada da işte bütün dünyaya, yani bütün evrene Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın müjdeleniyor. Yani gökte uçan kuş da, denizdeki balık da, işte ne bileyim karadaki sürüngen de, yaşayan insanlar da, hayvanlar da, canlılar da herkes Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine çok fazla sevinecekler.
Demek Çünkü, ki çok çevreci evet. ve hayvan sevgisi yüksek olacak. Evet. O da Allah sevgisinden kaynaklanan evet. bir canlı sevgisi. Yani çiçek, bitki, hayvan değil mi? Hepsi ne özen göstereceği
Allah'ın yani,
değil mi? Onların beslenmesiyle yani beslenmesiyle
i̇nşallah.
İlgileneceği, onların çevreyle ilgileneceği orada anlaşılıyor. Hepsine sevgiyle yaklaştığı
Evet. Ya zaten çok sevgi dolu bir insan olacağı için işte o yüzden de Allah'ın bütün yarattığı canlıları sevgi besliyor olacaktır. Çünkü Allah'ı çok sevdiği için ve İnşallah. Hani onun yolunda olduğu için evet. de Allah'ın bütün yarattığı canları, insanları, hayvanları. Çünkü Allah'ı seven insan Allah'ın bütün yarattığı canlıları da aynı şekilde sever. İnşallah. Yani insanı da seversin, hayvanı da seversin, bitkiyi de seversin.
İnşallah.
Ve kimseye zulüm yapmazsın. O yüzden dolayı işte Peygamber Efendimiz de hadiste belirtti. Yani bütün yeryüzü ve gökyüzü sevinecektir diyor. İnşallah. Çünkü herkese karşı sevgi dolu olan bir insan Hazreti Mehdi.
Hazreti Mehdi gerçek sevgiyi öğretecek inşallah. Bütün inşallah. Dünyaya.
Çıkar olmadan.
Tabii olması gereken gerçek sevgiyi öğretecek. İnsanların sevgi diye bildikleri yanlış şeyleri düzeltecek Allah'ın izniyle. Allah'a aşkla bağlı olmayı, Allah'a aşkla sevmeyi, Allah'ı sevdiği için bütün yaratılanları sevmeyi öğretecek inşallah. Öyle olunca da insanlar gerçekten huzur ve mutluluğu bulacak. Allah'ın i̇nşallah. Dilemesiyle vesile olacak inşallah.
Evet, evet devam edelim. İnsanlar bal arılarının beylerin etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın etrafında toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. İşte burada da hiçbir şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği zaman da kimsenin huzurunu bozmayacağını görüyoruz. Çünkü evet, uykuda olan insan dahi uyandırılmayacak deniliyor ve tek bir kimsenin dahi burnu kanamayacak. Demek ki dünyada tamamen adalet, düzgünlük ve kimsenin acı ve zulüme mağdur kalmadığı bir dünya olacak. Bütün dünya güzelliklerinin, hepimizin evet, yaşamak istediği bir dünyanın koşulları i̇nşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la inşallah sağlanacak. İnşallah.
Bir damla bile kan akmaz diyor. Çıkıp birileri de mesela diyor ki işte şöyle kesecek, böyle parçalayacak. Yani dünyayı kan gölüne çevireceğini iddia ediyor aşağı. Yani
işte Deccal
ya çok net de. Yani çok buradaki hadiste yapılan tabi bir damla bile kan akmaz onun dönemleri.
İnşallah. Bu yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı zaten tabii söylüyoruz mesela hani peygamberimizin soyundan torunu, çünkü peygamber efendimiz benim torunum olarak söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de biliyoruz ki hiçbir şekilde kimseye zulüm gösteren bir insan değil. Herkese adaletli ve bağımsız, yani özgür düşünce ortamı ve özgür hayat sunan bir insan. Onun soyundan gelen birisinin de bu şekilde olması zaten düşünülemez. Zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi bir müjdeleme. Bu müjdeleme de dünyada kötü olayların değil, tam aksine kötülüklerin düzeleceği zaman. Zaten çünkü yaşayacağımızın en kötü şeylerinde yaşıyoruz zaten. Yani savaşlar desek had safhada zaten. Her gün herkes bir yerde, her gün sabah kalktığımızda bir insan mesela açıyoruz televizyonları ya bir yer, birilerinin ülkelerine girmiş.
Yani
bakıyoruz bütün Müslümanlar eziyet ve acı çekiyorlar. Birileri öldürülüyor sürekli. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelip bunu yapacaksa zaten hani öyle düşünenler için söylüyorum. Hani bunun bir anlamı yok zaten. Zaten öyle bir şeyle yaşıyoruz şu anda. Tabii, bunun tabii düzelmesi gerekiyor. O yüzden i̇nşallah, Hazreti inşallah. Mehdi Aleyhisselam zaten inşallah dünyadaki düzeni
evet, önemli. Bir de o bir müjde, yani Allah dilese o düzeltmeyi savaşları da vesile kılarak evet yapabilir. Ama Allah barışla, sevgiyle, sözle, güzel sözle, tebliğle bunun olmasını dilemiş. Peygamberi aracılığıyla da bunu bize bildirmiş. Hocamız anlatmıştı onu. Mesela kimi peygamberler döneminde, kimi elçiler döneminde bu savaşla oluyor. Allah evet öyle diliyor. Hazreti Musa döneminde savaşla oluyor. Evet. Peygamber Efendimiz döneminde tabii ki savunmaya yönelik, yani oradaki zulmü yine durdurmaya yönelik ama bir takım savaşlar oluyor. Evet. Ama ahir zamanda Allah bütün bu güzelliklerin oluşmasına, bütün İslam ahlakının dünyaya yayılmasına sevgiyi, güzel sözü vesile ediyor. Hazreti Mehdi'yi evet bu şekilde bir mücadeleyle muzaffer kılıyor. Bu da tabii bütün insanlar için Ender hocamın da dediği gibi çok büyük bir müjde. Elhamdülillah, yani ne güzel. Biz şimdi bu vesileyle biliyoruz ki bütün bunlar olurken kimsenin burnu bile kanamayacak. Dünyadaki savaşlar, zulümler duracak. Bunların olmasına da vesile olacak şey başka savaşlar, başka zorluklar değil, güzellikler, güzel söz, güzel ahlak ve sevgi olacak inşallah.
Kim istemez yani böyle
tabii
bir dünya?
Buna istemeyenin sormak lazım niye istemediğini. Yani bunu sadece isteme değil, bunun için uğraşmayan, buna çaba göstermeyen, buna dua etmeyene
ve buna inanmayana da
inanmayana sormak lazım. Nasıl niye yani sen bunu niye bunu istemiyorsun?
Misin? Doğruluk, dürüstlük.
Evet.
Yani herkesin eşit olduğu bir dünyayı herkes ister. Savaşın evet olmadığı, insanların mutluluk içinde, şart, yoksulluk içinde yaşamadığı, herkesin güzel zenginlik, bolluk içinde yaşanan bir dönemi herkes ister.
İnsan olan ister.
Evet. Tabii. İnsan olan ister tabii. İnşallah. Allah'ın emrinin böyle olduğunu bilmek İnsanı mutlu eder. Yani çünkü Müslüman için her türlüsü tamamdır. Allah ne emretse onu yerine getirecektir. Ama Allah'ın ona güzellikle, kolaylıkla bir yol çizmiş olmasına sevinir samimi Müslüman. Yani ama adam işte başka bir şeyin peşindeyse bunu örtüp o zaman yerine yine savaşların, işte olayların olacağını hiçbir şeye dayandırmadan iddia etmesi gerekir ki bunu yapanların niye yaptığını da
görüyoruz.
Evet, yani o şekilde İnşallah. Anlıyoruz inşallah.
Devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sevgisi, şefkati ve merhameti insanların da birbirlerine sevgi duymalarını, sevecen olmalarını, şefkatli ve merhametli davranmalarına vesile olacaktır. Bu durum şu şekilde bildirilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında asr-ı saadetle olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, çiçekler açacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhların imamın nuruyla diriltilebilecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok cesur olacak. Fitnelerin önleminin kendine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onun vazgeçirmeyeceği, ehli beytime yani soyuma mensup birisi yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Ali bin bir alametler, kıyamet alametleri, ahir zaman Mehdi'nin alametleriyle ilgili bir yazıydı. İnsanlar hakka dönünceye kadar fikri mücadelesine devam edecektir. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. Ey inananların efendisi, bize senin Mehdin aleyhisselam hakkında haber ver. İnananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Hazreti Mehdi aleyhisselam ölüm geldiğinde korkmayacaktır. İmanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez. Savaşçılar ona karşı mücadele verdiklerinde tereddüt etmez. Cömerttir ve gözü pektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanın en hayırlısı olacaktır. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Hazreti Mehdi aleyhisselamdır. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi Hazreti Mehdi aleyhisselam olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam zamandaki insanların en hayırlısıdır. Yani bu şekilde Hazreti Mehdi aleyhisselamın ahlakını da ve tamamen dünyaya geldi, yani dünyada görev halindeyken de yapacaklarını çok güzel bir şekilde Peygamber Efendimiz bizlere aktarmış. İnşallah. Biz de bunları elimizden geldiğince izleyicilerimize aktarıyoruz. Eyvallah. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah. Herkese iyi pazarlar diliyoruz inşallah.
İnşallah.